Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısında yer alan Kafadaki Sorular bölümünde Soner Duman imzalı Sana Ruhtan Sorarlar 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Bu yazının ilk bölümünü geçen haki sayıdan sizlere aktarmıştık. İkinci bölümüyle devam ediyoruz bu yazıyı paylaşmaya. Bir önceki yazımızda ruhun mahiyeti ve ruh konusunda Kur'an'da yer alan ayetler üzerinde durmuştuk. Bu yazıda ruh hakkında sorulan bazı sorular ve bu sorulara İslam alimlerince verilen cevaplar üzerinde durmaya çalışacağız. 1. Ruh ezeli, kadim bir varlık mıdır yoksa sonradan mı yaratılmıştır? Ruhun varlığını kabul eden filozofların bir kısmı ruhun ezeli bir varlık olduğunu, sonradan yaratılmadığını ileri sürmüşlerdir. Felsefi eserlerin tercümesi sonrasında İslam dünyasında da ruhun mahiyeti yanında ezeli olup olmadığı konusu tartışılmıştır. Müslüman alimlerin neredeyse tamamı ruhun ezeli olmadığını, sonradan yaratılmış bir varlık olduğunu kabul etmişlerdir. Zira ezeli olmak yalnızca Allah'a özgü bir niteliktir. Allah dışındaki bütün varlıklar sonradan yaratılmıştır. Ruhun ezeli olduğunu savunan bazıları Kur'an'da insanın yaratılışından söz edilirken, Yüce Allah tarafından ona ruhumdan üfürdüğümde ve ruh Rabbimin emrindendir ifadelerinin kullanılmasından hareketle ruhun Allah'a izafe edildiğini, Allah'a izafe edilen bir şeyin ise yaratılmış olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Ruhun ezeli olmayıp yaratılmış olduğuna ilişkin deliller kapsamında şu hususlar zikredilmektedir. Rabbimiz Kur'an'da Allah her şeyin yaratıcısıdır buyurmaktadır. Bu ifade genel kapsamlı olup Allah'ın zatı dışındaki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını göstermektedir. Ruh da bu ifadenin kapsamına dahildir. Yüce Allah insanların yaratılışından söz ederken, "Andolsun ki sizleri yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik" buyurmuştur. Bu ifadede Yüce Allah sizleri yarattık derken sadece insanların bedenlerini değil, ruhlarını da kastetmektedir. Çünkü siz denilmeye layık olan şey yalnızca beden değil, bedenle birlikte ruhtur. Allah her şeyin Rabbidir. Bunun kapsamına bedenlerimiz girdiği gibi ruhlarımız da girmektedir. Şu halde ruhlarımız da Allah'ın yaratması ve terbiyesi altındadır. İnsandan söz eden bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Eğer insanın ruhu ezeli olmuş olsaydı o zaman insan anılan bir şey olurdu. Peygamberimiz bir hadisinde Allah vardı ve onunla birlikte başka bir şey yoktu buyurmaktadır. Eğer ruh da ezeli olsaydı o zaman Allah'la birlikte ruh da ezelden beri var olmuş olurdu. Gerek ayetler gerekse hadisler meleklerin yaratılmış varlıklar olduğunu belirtmektedir. Bilindiği üzere melekler de ruh gibi bedensiz varlıklardır. Onlar yaratılmış olduğuna göre insanın ruhu da yaratılmıştır. Kur'an'da insanların nefsinin öldüğünden söz edilmektedir. Nefis kelimesi ruhla eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Bir şey ölüyorsa onun ezeli olması söz konusu olamaz. Ruh ezeli bir varlık olsaydı Allah'ın yaratmasına muhtaç olmayan bir varlık olmuş olurdu. Oysa bu batıldır. Bu kainatta var olma ve varlığını sürdürme noktasında Allah'a muhtaç olmayan hiçbir varlık yoktur. 2. Ruhlar bedenlerden önce mi, sonra mı yaratılmıştır? Ruhların bedenlerden önce yaratılıp yaratılmadığı konusunda İslam alimleri arasında iki farklı görüş bulunmaktadır. Ruhların bedenlerden önce yaratıldığını kabul edenlerin Kur'an-ı Kerim'den konuya ilişkin getirdiği delil şu ayettir. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden, zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki, ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Onlar da, ''Evet, buna şahit olduk.'' dediler. Bu görüşte olanlar, ayette Cenab-ı Hak'ta insanlar arasında geçen konuşmanın ruhlarla Allah arasında olduğunu, çünkü o zamanda bedenlerin yaratılmamış olduğunu ileri sürerler. Peygamberimizden aktarılan kimi hadislerde de Allah Hazreti Adem'i yarattıktan sonra onun beline dokunarak kıyamete kadar gelecek olan zürriyetini zerreler halinde çıkarmış ve onlardan söz almıştır. Onlardan söz alma esnasında kendilerine ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sorması, onların da ''Evet sen bizim Rabbimizsin'' diye cevap vermeleri, onların hitabı anlayacak ve cevap verecek bir bilince sahip olduğunu göstermektedir ki bu da ruh sayesinde olmuştur. Ruhların bedenlerden sonra yaratıldığını kabul eden diğer grup da kendi görüşlerine dair bir takım deliller ileri sürmüşlerdir. Bunlar ilk grubun delil olarak zikrettiği ayette söze edilen soru-cevap bir mecazi anlatımdan ibarettir. Bununla insanların fıtratlarına Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etme duygusunun kodlandığı kastedilmiştir. Hazreti Adem'in kıyamete kadar gelecek zürriyetinin zerreler halinde onun belinden çıkarılması ve kendilerinden söz alınmasında da yine mecazi bir anlatım söz konusudur. Buradan ruhların yaratılmış olup bir yerde bekletildiği, ilgili kişinin bedeni yaratıldıktan sonra ruhun ona gönderildiği anlamı çıkmaz. Yahut da bu ayet, her bir insanın benliğine Allah'ı bilecek bir özellik verildiğini, o kişi yaratılıp da dünyaya geldiğinde kendi iç dünyasında Allah'ın varlık ve birliğini kabul ve itiraf ettiğini ifade etmektedir. Ayette bu anlamın kastedildiğini, kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye ifadesi de göstermektedir. Zira şayet ayette söze edilen konuşma ruhlar aleminde gerçekleşmiş olsaydı, insanların birçoğu böyle bir konuşmayı hatırlamadığı için kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeleri uygun olmuş olurdu. Ruhların bedenlerden sonra yaratıldığını belirtenler, Hazreti Adem'in yaratılışını anlatan ayetleri delil olarak zikretmişlerdir. Bu ayetlerin tümünde önce Hazreti Adem'in bedeninin yaratıldığı, ardından da ona ruh üfürüldüğü belirtilmektedir. Eğer ruhlar bedenlerden önce yaratılmış olsaydı, bu ruhlar şuur sahibi olduklarından mutlaka bedenlerine girmeden önceki zamanları hatırlarlardı. Oysa bu dünyada hiç kimse ruhunun bedenine girmeden önceki halini hatırlamamaktadır. Buna karşılık ölüm olayıyla birlikte ruh bedenden ayrıldıktan sonra bedeni içindeyken yapıp ettiklerini hatırlamaktadır. Bu da gösteriyor ki ruhlar bedenlerle birleşmeden önce bir varlığa sahip değillerdir. Ruh idrak etme, bilme kabiliyetine sahiptir. Eğer ruhlar bedenlerden önce yaratılmış olsaydı, o zaman insan ruhu bedenine girmeden önce bir şeyleri biliyor olurdu. Oysa Allah, insanın doğum esnasında hiçbir şey bilmez bir haldeyken dünyaya geldiğini belirtmektedir. Bu durumda ruhun daha önceki bildiklerini unutarak bedene yerleştirildiği gibi garip bir iddia ileri sürülmüş olacaktır. Allah Resulü bir hadisinde, İnsanın ana karnındaki yaratılış aşamalarını anlatırken, cenin 120 günlük olduğunda kendisine melek tarafından ruh üflendiğini belirtmiştir. Burada meleğin cenin halindeki canlıya ruh getirdiği değil, ruh üflediği belirtilmektedir. Sonuç olarak bu meselede doğrunun ne olduğu %100 netlikte söylenemese de, ikinci görüşün delillerinin daha güçlü ve ikna edici olduğu, ruhların bedenlerden sonra yaratıldığı görüşünün konuya ilişkin naslarla da uyumlu olduğu görülmektedir. 3. Ruh için ölüm söz konusu mudur yoksa ölen yalnızca beden midir? Bu konuda da tıpkı daha önceki meselelerde olduğu gibi iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Bir grup alime göre ruhlar da ölür ve ölümü tadar. Çünkü ruh da canlıdır ve her canlı ölümü tadacaktır. Kur'an'da Allah dışında her varlığın fani olduğunu ve onun dışında hiçbir şeyin baki kalmayacağını belirten ayetler ruhun da öleceğini göstermektedir. Ayrıca melekler de ölümü tadacağına göre insan ruhunun ölümü tatmaması söz konusu olamaz. Bir diğer gruba göre ruhlar yaratıldıktan sonra ölümü tatmazlar. Çünkü onlar baki kalmak üzere yaratılmışlardır. Ölümü tadan yalnızca bedendir. Bu görüşte olanlara göre insan ruhunun ölümle birlikte bedeninden ayrılmasından sonra yeniden bedenine döndürüleceği zamana kadar ya nimet ya da azap içinde olacağını belirten pek çok hadisler bulunmaktadır. Eğer ruhlar ölümü tadıyor olsaydı, o zaman ruhların nimet ya da azap içinde olması söz konusu olmazdı. Kur'an'da şehitlerden söz eden ayetler, şehitlerin ölmediğini, diri olup Allah katında rızıklandırıldığını belirtmektedir. Şehitlerin ruhları bedenlerinden ayrıldığı halde, şayet onlar için ölü denilemiyorsa, bu durum ruhların ölmediğini gösterir. Bu konuda iki görüşün arasını şu şekilde bulmak mümkündür. Şayet ruhların ölmesi ifadesiyle bedeni terk ederek ayrılması kastediliyorsa ruhlar bunu tadacaktır. Ancak ölüm ifadesiyle ruhların bedenden ayrıldıktan sonra tamamen yok olması kastediliyorsa bu anlamıyla ruh ölümsüzdür. Çünkü hadislerin açıkça ifade ettiği üzere bedenden ayrılma sonrasında ahiretteki yeniden dirilişe kadar ruhlar için ya nimet ya da azap söz konusu olacaktır. 4. Ruhla beden arasında nasıl bir irtibat vardır? Pek çok ayet ve hadiste ruhların bedenden ayrıldıktan sonra göğe çıkmak ve gökten inmek, bir yerden çıkıp bir yere girmek, gelip gitmek, hareket etmek ve sanki kalmak gibi fiillerle nitelendiği görülür. Yine Allah'ın insanın bedenini yaratıp bir düzene soktuğu gibi nefsini de bir düzene soktuğu belirtilir. Beden nefsin kalıbı gibidir. Buradan anlaşıldığına göre insanın nefsi ve bedeni arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Bazı ayet ve hadislerde şehitlerin ruhlarının bedenlerinden ayrıldıktan sonra cennet nimetlerinden yiyip içecekleri belirtilmektedir. Buradan ruhun bedenden ayrı olarak kendisine özgü bir hareket alanı olduğu, nimetleri tatma imkanına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Böyle olunca bedenlerden ayrı olan ruhların tıpkı bedenlerin birbirinden farklı olması gibi birbirinden farklı olduğu birbiriyle ayrıştırılamayacak şekilde karıştırılmasının söz konusu olamayacağı da anlaşılmaktadır. Meleklerin ve cinlerin maddi bir bedeni olmadığı halde, nasıl ki bunlar birbirinden ayrı ve ayrıştırılabiliyorsa, bedenden ayrılmış olan ruhların da birbirinden ayrıştırılması söz konusu olabilir. 5. Ölüm sonrasında kabir sorgusu için ruh bedene iade edilir mi? Ölen kimsenin kabre konulduktan sonra sorguya çekileceğini belirten pek çok hadis bulunmaktadır. Bu hadiste sorgu meleklerinin ölen kişinin başucunda bulunacağı, onu oturtacakları gibi ifadeler geçmektedir. Bu sorguda uygun cevapları verenler için kabrin genişletileceği, doğru cevapları veremeyenler içinse kabrin darlaşacağı belirtilmektedir. Bütün bu ifadelerde ölen şahsın bedeni üzerinden bazı anlatımlara yer verilmektedir. Bu durum, ölüm sonrasındaki sorgu esnasında ruhun kabirdeki bedenle irtibatının tam anlamıyla kopmadığını göstermektedir. Ancak bu, kişinin normal hayattayken ruh ve beden birlikteliği halinin kabirde de aynen devam ettiği anlamına gelmez. Nitekim kabirdeki cesetlerin hareketsiz olduğu, bedenlerine dışarıdan yapılan müdahalelere hiçbir tepki vermedikleri duyularla algıladığımız bir gerçektir. Öyleyse burada şunu söylemek mümkündür. Ölümle birlikte her ne kadar ruh bedenden ayrılıyor olsa da ruhun bedenle irtibatı tamamen kopmuş değildir. Uyku durumunu bir açıdan bu meseleye benzetebiliriz. Uyku halinde insan hayattadır, canlıdır. Ancak uyku halindeki insanın durumu uyanık insandan farklıdır. Çünkü uyanıkken etrafındaki sesleri duyan, nesneleri ve şahısları gören kişi uyurken birçok sesi duymaz, etrafındaki varlıkları görmez. Bu mesele kabir nimeti veya kabir azabı ölen kişinin yalnızca ruhu için mi yoksa yalnızca bedeni için mi yahut da her ikisi için mi söz konusudur şeklindeki bir soruya verilecek cevabı da doğrudan ilgilendirir. Bu konuda alimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimileri bedenin çürüyüp gittiğini ve yok olduğunu, dolayısıyla beden için bir nimet ve azabın söz konusu olmayacağını ileri sürerken, kimileri ise bazı hadislerde bedende bir parçanın asla yok olmadığını, ruhun da bir şekilde o parçayla irtibat halinde olduğu ve nimet ve azabında ruhla birlikte beden içinde söz konusu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ruha ilişkin İslam alimlerince tartışılan bunun dışında daha pek çok mesele bulunmaktadır. Burada son olarak şu hususu vurgulamakta yarar bulunmaktadır. Bir konuda ayet ve hadislerin açık hükmü ve Müslümanların ittifakları söz konusuysa, o konu inanan bir kimse açısından artık kesin olarak kabul edilmesi gereken konulardan olur. Ancak bir konuda farklı yorumlanmaya müsait ayet ve hadisler söz konusuysa ve alimler de bu tür konularda farklı görüşler ileri sürmüşlerse, bu hususta İslam'ın bu konuya dair hükmü şudur diye kesin konuşmak yerine, çoğunluk tarafından şu görüş benimsenmiştir demek gerekir. Farklı görüşlerin olduğu meselelerde farklı görüşleri benimseyenleri küfürle, fıskla itham etmek doğru olmaz. Elbette her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Soner Duman imzalı Sana Ruhtan Sorarlar 2 başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. İlk olarak ve şimdi de Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Kur'an ve Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem Güç Almak Bir Sohbet Rehberi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gazze'de soykırımın gözlerimizin önünde günlerdir canlı canlı gerçekleştirildiği bu dönemde anlık haberler ve sosyal medya içeriğinden bir an bile uzaklaşmak son derece zor. Yetişkinler olarak şahit olduğumuz her şeyi, izlediğimiz acı dolu kahredici videoları, sorunu çözeceğini düşündüğümüz kişilerin eylemsizliğini ve çaresizliği sindirmek neredeyse imkansız. Bu konuları çocuklarımızla veya gençlerimizle konuşmaksa daha da zor bir hal almaktadır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde onları desteklememiz çok önemli. Peygamber Efendimizin zor zamanlarında yaptığı gibi Kur'an'a dönebilmeliyiz. Rabbimize sığınıp dualarımıza icabet edeceğine dair yakin, inanç ve umutla hareket edebilmeliyiz. Benzer durumları yaşayan rol modelimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve yaşadıklarını öğrenmek bu açıdan son derece kıymetli. Allah'ı anmak da bir eylem, bir direniş, bir gönül ferahlığıdır. Çocuklarımızla ve gençlerimizle sohbet halkaları kurup onlara bu zor zamanların Kur'an'dan, siyerden ve sünnetten öğrenme zamanları olduğunu bir takım etkinliklerle göstermek gerek. Peki ama bu nasıl olacak? Bu sohbetlerde öncelikle besmele çekip Kur'an tilavetiyle başlamak gerek. Sonrasında aşağıda bir tane örneğini vereceğim konuşma çerçeveleri oluşturarak birbirimizden öğrenme yolculuğuna çıkabiliriz. Bir sohbet örneği. Sabır nedir? Şu anda neden önemli? Kur'an ayetleri, konuşma noktaları ve anahtar sorular. Sabır nedir? Sabır, kararlılık, şikayet etmeme. Şu anda hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Neden kendimizi çaresiz hissediyoruz? Gazze halkına yardım etmek istiyoruz ama giriş yok. Bağışladığımız malzemeler girmiyor. Dünya liderleri Gazze'ye destek vermiyor, onların acılarını önlemiyor. Çaresiz hissettiğimizde ne yapabiliriz? Bu ayette Allah bize ne yapmamız gerektiğini bildiriyor. Sabırla, metanetle ve duayla yardım aramalıyız. Ama nasıl dua etmeliyiz? Boykotun zalimlerin ekonomik kaynaklarını yok etmek için önemli bir fiili dua olduğunun bilincinde olarak sabırla ve kararlılıkla hareket etmeliyiz. Sabır nedir? Bana ne zaman sabırlı olduğuna dair bir örnek verebilir misin? Şimdi sabırsızlanacak hangi eylemleri yapabiliriz? Bu durumda sabırlı olmanın anlamı nedir? Hiçbir şey yapmamak anlamına mı geliyor? Kararlılık ne anlama gelir? Kararlı davranan birine örnek verebilir misin? Dua ederek Allah'tan yardım istemek ne demektir? Dua bize hangi yönlerden yardımcı olur? Yapmaktan hoşlandığınız bazı dualar nelerdir? Gazze'ye yardım etmek için yapabileceğimiz başka şeyler var mı? Çocuklarla ve gençlerle sohbet yaparken şu hususlara dikkat etmek gerek. Sohbet sürecinde herkesin söz alma, soru sorma hakkı olduğunu her daim akılda tutarak ilerlemeliyiz. Bu soykırımın ardındaki nedenlerle ilgilenebilirler. Olan biteni açıklamak için tarihsel bağlamı inceleyerek onlara yardımcı olabilirsiniz. Algıyla oynayan medya mecralarında kullanılan terörist, Hamas, İslamcı ve aşırılık gibi etiketlemeleri açıklamanız gerekebilir. İyi bir başlangıç noktası onlara bu etiketlerden ne anladıklarını sormaktır. Bunların hangi amaçla kullanıldığını açıklayın. Onlara bu etiketleri Müslümanları haksız yere şeytanlaştırmak için nasıl kullanıldığı anlatılmalı. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, zor durumlarla nasıl başa çıktığına dair örnekler de vererek üzerine konuşulmalı. Sohbeti toplu bir duayla sonlandırabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Kur'an ve Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem güç almak, bir sohbet rehberi başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık sizinle. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.